Öğretmenin dersinden sonra sıra babasının dersine geldi. Seryoja babasını beklerken masanın başına geçip oturdu ve çakısıyla oynayarak düşüncelere daldı. En sevdiği işlerden biri gezintileri sırasında annesini aramaktı. Genellikle ölüme, özellikle de Lidya Ivanovna'nın kendisine söylemesine, babasının da bunu doğrulamasına rağmen annesinin ölümüne inanmıyordu. Bundan ötürü de annesinin öldüğünü kendisine söylemelerinden sonra bile gezintileri sırasında onu arıyordu. Her gösterişli, balık etinde, siyah saçlı kadın annesiydi. Böyle bir kadın gördü mü, yüreğinde öyle yumuşak bir duygu uyanırdı ki soluğu kesilir, gözleri dolu dolu olurdu. Her an onun kendisine yaklaşıp yüzünü örten tülü kaldıracağını umardı. O zaman onun yüzünü olduğu gibi görecekti Seryoja. O da gülümseyecek, Seryoja'yı kucaklayacak ve Seryoja onun kendine özgü kokusunu koklayacak, dokunuşundaki yumuşaklığı duyacak ve tıpkı bir gün annesinin ayakları dibinde yatıp annesi onu gıdıkladığı zaman bir yandan katıla katıla gülerken bir yandan da annesinin parmakları yüzüklü elini ısırdığı zaman olduğu gibi sevinçten hüngür hüngür ağlayacaktı. Sonraları yaşlı dadısından bir rastlantı ile annesinin ölmediğini öğrendikten ve babasıyla Lidya Ivanovna ona annesinin kötü olduğundan ötürü kendisi için öldüğünü, Seryoja annesini sevdiği için buna hiç inanmıyordu, anlattıktan sonra da annesini aramaya ve beklemeye devam etti. O gün yaz bahçesinde patikadan kendisine doğru gelen mor peçeli bir kadın, acaba o mu diye iç giderek seyretmişti. O kadın onların yanına gelmemiş, bir yerde gözden kaybolmuştu. Bugün yüreğinde annesine her zamankinden güçlü bir sevginin kabarıp taştığını duyan Seryoja, düşünceler içinde kaybolmuş bir halde, şimdi oturduğu yerde babasını beklerken, ışıldayan gözleriyle önüne bakıp, onu düşüne düşüne masanın kenarına boydan boya çakısıyla çentikler açıyordu. Onu dalgınlığından Vasili Lukiç uyandırdı. Babanız geliyor. Seryoja yerinden fırladı. Babasının yanına giderek elini öptü ve dikkatle yüzüne bakarak Alexander Nevski nişanı almış olmasından ileri gelen sevinç izleri aradı. Koltuğa oturup bir Tevrat'ı kendine doğru çekerek açan Alexey Alexandrovich sordu. İyi gezdin mi? Alexey her ne kadar Seryoja'ya birçok seferler her Hristiyanın kutsal tarihi çok iyi bilmesi gerektiğini söylemişse de kendisi ders sırasında sık sık Tevrat'a bakmak zorunda kalırdı. Bu Seryoja'nın gözünden kaçmamıştı. Seryoja sandalyesine yan oturup yasak olduğu halde sandalyeyi sallayarak cevap verdi. Evet babacığım çok eğlendim. Nadenka'yı, Nadenka Lidya Ivanovna'nın yeğeniydi. Onu teyzesi büyütüyordu. Onu gördüm. Size yeni bir nişan verdiklerini söyledi. Sevindiniz mi babacığım? Alexey, ilkin lütfen şu sandalyeni sallama dedi. Sonra da asıl değerli olan ödül değil, çalışmadır. Bunu anlamanı isterdim. Bak, kendini sıkıya sokarak sırf ödül kazanmak için çalışırsan çalışmak güç gelir. Ama eğer işini severek çalışırsan, Alexey Alexandrovich 118 kağıdı imzalamak olan o sabahki sıkıcı işini yaparken nasıl bir görev duygusuyla kendi kendini tuttuğunu hatırlayarak bunu söyledi. Ödülünü de bu çalışmada bulursun. Seryoja'nın sevgi ve neşeyle ışıldayan gözleri babasının bakışları altında donuklaştı ve yere indi. Bu Alexey Alexandrovich'in her zaman oğluna karşı takındığı ve Seryoja'nın uzun zamandan beri bildiği, ona göre de kendini ayarlamasını öğrenmiş bulunduğu hep o aynı tondu. Seryoja'ya öyle geliyordu ki babası her zaman onunla, sanki Seryoja bir kitabın içinden çıkma, kendisiyle en ufak bir benzerliği bile bulunmayan, tamamen hayali bir oğlanmış gibi konuşuyordu. Ve Seryoja babasının yanındayken her zaman o kitaptan çıkma oğlanın kimliğine bürünmeye çalışıyordu. Babası, "Umarım ki söylediklerimi anladın," dedi. Seryoja o kitaptan çıkma oğlan çocuğu kimliğine bürünerek, "Evet babacığım," diye cevap verdi. Ders İncil'den birkaç fıkra ezberlemek ve Tevrat'ın baş tarafını tekrarlamaktan ibaretti. Seryoja, İncil'in fıkralarını oldukça iyi biliyordu. Ama tam bunları okurken babasının alnındaki çok keskin olarak şakağa doğru inen bir kemik çıkıntısına gözü takıldı. Şaşırdı. Bir fıkranın sonunu aynı kelime ile başlayan bir başka fıkranın başına getirdi. Seryoja'nın okuduğunu anlamadığı besbelliydi. Bu durum Alexei'yi sinirlendirdi. Kaşlarını çattı ve Seryoja'nın birçok seferler dinlediği ve tıpkı birdenbire kelimesinin bir hareketin hal zarfı olduğunu aklında tutamayışı gibi çok açık olarak anladığı için hiçbir zaman aklında tutamadığı bir açıklamaya girişti. Seryoja korku ile babasına bakıyor ve sadece babasının bazen yaptığı gibi şimdi de söylediklerini ona tekrarlatıp tekrarlatmayacağını düşünüyordu. Bu düşünce onu öylesine korkuttu ki artık hiçbir şey anlayamaz oldu. Bereket versin babası ona söylediklerini tekrarlatmadı. Tevrat dersine geçti. Seryoja olayları çok güzel anlattı ama hangi olayların daha sonraki olayların birer belirtisi oldukları sorusuna cevap vermesi gerekince bu dersi bilmediği için daha önce cezalandırılmış olmasına rağmen soruların hiçbirine cevap veremedi. Hakkında hiçbir şey söyleyemediği, bocalayıp çakısıyla masasını yonttuğu, sandalyesini salladığı konu tufandan önceki eski peygamberlerle ilgiliydi. Seryoja bunlardan ölmeden cennete giren Henoh'tan başkasını bilmiyordu. Daha önce başka adları da hatırlıyordu. Ama özellikle Henoh, onun bütün Tevrat'ta en sevdiği kişi olduğu, kafasında Henoh'un cennete girişiyle ilgili bir düşünce dizisi bulunduğu ve şimdi babasının saat kösteğiyle yeleğindeki yarı ilikli düğmeye bakarken kafasında bu düşünceler kaynaştığı için ötekilerin hepsini unutmuştu. Seryoja kendisine sık sık sözünü ettikleri ölüme hiç mi hiç inanmıyordu. Sevdiği insanların ölebileceğine, hele kendisinin öleceğine inanmıyordu. Bu ona tamamıyla olanaksız, akıl almaz bir şey gibi geliyordu. Ama ona herkesin öleceğini söylemişlerdi. Seryoja hatta sözlerine inandığı kişilere de sormuş, hepsi bunu doğrulamıştı. Dadısı bile istemeye istemeye de olsa aynı şeyi söylemişti. Ama Henoh ölmemişti işte. Demek ki herkes ölmüyordu. Peki ama Tanrı'nın gözünde niye herkes aynı şeye layık olmasın, niye herkes ölmeden cennete alınmasın diye düşünüyordu Seryoja. Kötü insanlar, yani Seryoja'nın sevmedikleri ölebilirlerdi. Ama iyilerin hepsi de Henoh gibi olabilirdi. Bu peygamberler kimlerdi? Henoh, Henos. Babası yerinden kalkarak, daha önce bunu söylemiştin dedi. Bu kötü Seryoja, çok kötü. Bir Hristiyan için en gerekli olanı öğrenmekte bile sıkıntıyı göze alamazsan neye ilgi duyacaksın sen? Senden hiç hoşnut değilim. Piotr Ignodiç, bu baş öğretmendi, o da hoşnut değil senden. Seni cezalandırmak zorunda kalacağım. Babası da öğretmeni de hoşnut değillerdi Seryoja'dan ve Seryoja gerçekten de derslerine iyi çalışmıyordu. Ama onun budala bir çocuk olduğu asla söylenemezdi. Tam tersine Seryoja öğretmenin kendisine örnek diye gösterdiği çocuklardan çok daha zekiydi. Babası çocuğun kendisine öğretilenleri öğrenmek istemediği düşüncesindeydi. Ne var ki o bunları öğrenemezdi. Öğrenemezdi çünkü onun ruhunda babasıyla öğretmenlerinin ileri sürdükleri isteklerden kendisi için daha zorunlu bir takım istekler vardı. Bu istekler birbiriyle çelişme halinde, Seryoja da öğretmenleriyle doğrudan doğruya bir çatışma halindeydi. Seryoja 9 yaşındaydı. Henüz küçük bir çocuktu ama kendi ruhunu biliyor, ona çok değer veriyor ve göz kapağı gözü nasıl koruyorsa o da ruhunu koruyor. Sevgi anahtarıyla yaklaşmayan hiç kimseyi ruhuna sokmuyordu. Öğretmenleri onun okumak istemediğinden yakınıyorlardı. Oysa onun ruhu öğrenme aşkıyla dolup taşıyordu. Böylece de Seryoja öğretmenlerinden değil, Kapitoniç'ten, dadısına Denka'dan ve Vasili Lukiç'ten öğreniyordu. Babasıyla öğretmenlerinin kendi değirmenlerinin çarkını döndürmesini bekledikleri su çoktandır başka taraflara sızmış, işini oralarda görmekteydi. Babası Seryoja'yı Lidya Ivanovna'nın yeğeni Nadenka'yı gidip görmesine izin vermemekle cezalandırdı. Ama bu ceza Seryoja'nın yararını oldu. Keyfi yerinde olan Vasili Lukiç, Seryoja'ya nasıl yel değirmeni yapılacağını gösterdi. Seryoja bütün akşamüstünü çalışmakla ve insanın ya kanatlarından birine tutunmak ya da kendini buna bağlayarak üzerinde fırıl fırıl dönebileceği bir yel değirmeninin nasıl yapılabileceğini hayal etmekle geçirdi. Bütün akşam annesini hiç düşünmedi. Ama yatağa girince birdenbire annesi aklına geldi ve doğum günü olan yarın annesinin artık saklanmaktan vazgeçip ona gelmesi için kendi diliyle dua etti. Vasili Lukiç, biliyor musunuz fazladan ne için dua ettim? Derslerini daha iyi öğrenmek için mi? Hayır, oyuncak için mi? Hayır, bulamazsınız. Çok güzel bir şey için ama gizlidir. Gerçekleşince söylerim size. Bulamadınız değil mi? Çok seyrek gülümseyen Vasili Lukiç gülümseyerek "Hayır bulamadım," dedi. "Hadi sen söyle bana. Neyse artık yat da mumu söndüreyim." Seryoja neşeli neşeli gülerek "Oysa ben elde etmek için dua ettiğim şeyi mumsuz daha iyi görüyorum. Bakın sırrı neredeyse söylemiş oldum size." Mumu alıp götürdükleri zaman Seryoja annesinin sesini duydu, varlığını hissetti. Annesi yanı başında durmuş, sevgi dolu bakışlarla onu okşuyordu. Derken değirmenler bir çakı belirdi. Sonra hepsi birbirine karıştı ve Seryoja uyudu. Vronski Anna ile Petersburg'a gelince en iyi otellerden birine indiler. Vronski birinci katta ayrı olarak Anna da bebeği, bebeğin süt annesi ve hizmetçiyle dört odalık büyük bir dairede üst katta kalıyordu. Geldiklerinin ilk günü Vronski ağabeyini görmeye gitti. Orada Briç için Moskova'dan gelmiş olan annesiyle karşılaştı. Annesiyle yengesi onu her zamanki gibi karşıladılar. Yurt dışı gezisini sordular. Ortaklaşa tanıdıklarından söz ettiler. Ama Anna ile ilişkisinden söz etmediler. Bununla birlikte ertesi sabah Vronski'yi görmeye gelen ağabeyi ona Anna'yı sordu. Alexei de ağabeyini açıkça Karanina ile olan ilişkisine bir evlilik gözüyle baktığını, Anna'nın boşanmasını sağlamayı umduğunu, o zaman da onunla evleneceğini, bu süre içinde onun herhangi bir başka kadın gibi kendi karısı sayıldığını söyledi ve ağabeyinden annesine ve yengesine böyle söylemesini rica ettikten sonra ekledi. El alem bunu doğru bulmazsa bana vız gelir. Ama akrabalarım, benimle akrabalık bağlarını sürdürmek istiyorlarsa karıma akraba gibi davranmalıdırlar. Küçük kardeşinin görüşlerine her zaman saygı duyan ağabeyi, sosyete bu mesele üzerinde bir karara varmadan kardeşinin haklı olup olmadığını kendiliğinden kestiremiyordu. Ama kendi yönünden hiçbir sakınca görmediği için Alexei ile birlikte Anna'yı görmeye gitti. Vronski ağabeyinin yanında herkesin yanında olduğu gibi Anna ile siz üzerine konuştu. Ona yakın bir tanıdığına davranır gibi davrandı. Ama ağabeyinin aralarındaki ilişkiyi bildiği kabul edildiğinden Anna'nın Vronski'nin malikanesine gitmesinden söz edildi. Yüksek sosyetedeki bütün tecrübesine rağmen Vronski içinde bulunduğu yeni durumun bir sonucu olarak tuhaf bir yanılma içindeydi. Yüksek sosyetenin ona ve Anna'ya kapalı olduğunu herkesten önce onun anlaması gerektiği sanılabilirdi. Ama şimdi onun kafasında eskiden böyleydi. Ne var ki hızlı gelişmelerin yer aldığı zamanımızda ise Vronski farkında olmadan şimdi her türlü ilericiliğin taraflısı haline gelmiş bulunuyordu. Toplumun görüşü değişmiştir. Kendilerinin yüksek sosyeteye kabul edilip edilmeyecekleri sorunu henüz daha çözülmemiştir gibi belirsiz bir takım düşünceler doğurmuştu. Tabii saray sosyetesi onu içine almayacaktır ama yakın arkadaşlar durumu gerektiği gibi anlayabilirler ve anlamak zorundadırlar diye düşünüyordu. pozunu değiştirmeye hiçbir şeyin engel olmadığını bildiğin sürece bağdaş kurup aynı pozda saatlerce oturabilirsin. Ama insan böyle bağdaş kurmuş bir halde oturmak zorunda bulunduğunu bilirse kaslarına kramp girer. Bacak kasları onları insanın uzatmak istediği yöne doğru zorlanıp çekilmeye, seyirmeye başlar. Sosyete ile ilgili olarak Vronski'ye de işte şimdi böyle oluyordu. Yüreğinin derinliğinde sosyetenin kendilerine kapalı olduğunu bilmesine rağmen acaba sosyete düşüncesini değiştirir mi? Acaba onları kabul eder mi diye anlamaya çalışıyordu. Ne var ki Vronski çok geçmeden yüksek sosyetenin kendisine açık ama Anna'ya kapalı olduğunu gördü. Tıpkı kedi fare oyunundaki gibi kendisini halkanın içine almak için yukarı kaldıran kollar Anna'nın girmesini önlemek için hemen indirilivermişti. Petersburg sosyetesi hanımlarından Vronski'nin ilk karşılaştıklarından biri kuzini Betsy oldu. Betsy onu bir sevinç çığlığıyla karşıladı. Nihayet, ya Anna, ah çok sevindim. Nereye indiniz? O güzel gezinizden sonra bizim Petersburg'un size ne kadar korkunç görüneceğini tahmin edebiliyorum. Balayınızın Roma'da nasıl geçtiği gözümün önüne getiriyorum. Peki boşanma işi ne oldu? Her şeyi yoluna koydunuz mu? Vronski henüz boşanma olmadığını öğrenince Betsy'nin neşesinin kaçtığına dikkat etti. Betsy, bana taş atacaklarını biliyorum ama olsun. Anna'yı görmeye geleceğim. Evet, ne olursa olsun geleceğim. Burada uzun bir süre kalmayacaksınız, değil mi? Betsy gerçekten de o gün Anna'yı görmeye geldi ama tavrı eskisinden bambaşkaydı. Besbelli gösterdiği cesaretten ötürü gurur duyuyor ve dostluğa bağlılığını Anna'nın takdir etmesini bekliyordu. Sosyete dedikodularını anlatarak topu topu 10 dakika oturdu ve giderken şöyle dedi. Ne zaman boşanacağınızı hiç söylemediniz bana. Hadi ben göreneye möreneye aldırmıyorum diyelim ama görünüşe sımsıkı bağlı olan öbürleri evlenene kadar sana soğuk davranacaklardır. Bugünlerde bunu o kadar da kolaylıkla yapıyorlar ki. Demek cumaya gidiyorsunuz. Yazık ki bir daha birbirimizi göremeyeceğiz. Betsy'nin tonundan Vronski'nin sosyeteden ne bekleyebileceğini anlaması gerekirdi. Ama o kendi ailesi arasında yeni bir denemede bulundu. Annesinden hiç umudu yoktu. İlk tanıştığı zaman Anna'ya hayran olan annesinin oğlunun meslek hayatını mahvettiği için şimdi Anna'ya düşman kesildiğini biliyordu. Ama abinin karısı Varya'dan çok umudu vardı. Varya'nın Anna'yı yermeyeceğini, o basit ve kararlı haliyle Anna'yı görmeye geleceğini, onu evine kabul edeceğini sanıyordu. Petersburg'a gelişlerinin ikinci günü Vronski Varya'ya uğradı ve onu yalnız bulunca yüreğini açıp isteğini söyledi. Varya, Vronski'nin söylediklerini dinledikten sonra "Alexey, seni ne kadar sevdiğimi, senin için her şeyi seve seve yapacağımı bilirsin. Ama sana ve Anna Arkadyevna'yı mahsus üstüne basa basa söylemişti. Hiçbir yararım dokunmayacağını bildiğim için ağzımı açmadım," dedi. Vronski'nin asık yüzüne ürkek ürkek bakarak devam etti. "Ne olur, kimseyi suçladığımı aklına getirme sakın, asla. Onun yerinde olsam belki ben de aynı şeyi yapardım. Şimdi ayrıntılara girecek değilim, giremem de zaten. Ama gerçekleri olduğu gibi görmek gerek. Onu yoklamamı, onu evime almamı, ona sosyetedeki yerini tekrar kazandırmamı istiyorsun. Ama lütfen anla, yapamam bunu. Kızlarım büyüyor. Sonra kocamın hatırı için sosyeteye karışmam gerekiyor. Anna Arkadyevna'ya gittim diyelim. Onu evime çağıramayacağım. Kendisi de anlayacaktır. Ya da davet etsem bile bunu, burada bu meseleye başka gözle bakan kişilerle karşı karşıya gelmesini sağlayacak biçimde yapmak zorunda kalacağım. O ise bundan alınır. Yükseltemem onu." Vronski daha da asık bir suratla, "Onun evinize kabul ettiğiniz yüzlerce kadından daha aşağı düştüğünü sanmıyorum," dedi ve yengesinin kararının kesin olduğunu anlayarak sessizce kalktı. Varya ona ürkek bir gülümsemeyle bakarak, "Alexey, Darılma sakın bana, dedi. Lütfen anlayıver. Benim suçum yok bunda. Vronski yine aynı asık suratla, sana darıldığım yok. Yalnız acım iki katına çıktı. Bunun ayrıca dostluğumuzu bozduğunu da üzülüyorum. Bozmasa bile bunu zayıflatıyor. Benim için de izlenecek başka bir yol olmadığını anlamalısın. Vronski bunları söyledikten sonra Varya'nın yanından ayrıldı. Vronski daha başka denemelerde bulunmanın boşuna olduğunu, Petersburg'daki şu birkaç günlerini kendilerine o kadar acı gelen herhangi bir tatsız davranışa, bir hakarete uğramamak için eski çevreleriyle ilişki kurmaktan kaçınarak yabancı bir şehirdeymiş gibi geçirmek zorunda bulunduklarını anladı. Vronski'nin Petersburg'daki durumunun en tatsız yanlarından biri de Alexey Alexandrovich'in görünüşe göre hiçbir yerden, adının ise hiçbir ağızdan eksik olmayışıydı. Dönüp dolaşıp Alexey Alexandrovich'e gelmeyen hiçbir konuşmaya başlamak, onunla karşılaşmadan hiçbir yere gitmek mümkün değildi. Hiç değilse Vronski'ye böyle geliyordu. Tıpkı yaralı parmağını ne kadar sakınırsa o kadar sık öteye beriye çarpan biri gibi hissediyordu kendini. Ayrıca bütün bu süre içinde Anna'da yeni ve kendisi için anlaşılmaz bir ruh hali görmesi de Vronski'ye Petersburg'da yaşamayı büsbütün ağırlaştırıyordu. Anna kimi zaman Vronski'ye aşık gibi görünüyor, kimi zaman soğuk, sinirli, anlaşılmaz bir hal alıyordu. Onu üzen bir şey vardı ve Vronski'den bir şeyler saklıyor. Vronski'nin hayatını zehirleyen ve o ince anlayışıyla kendisine daha da fazla acı vermesi gereken hareketleri anlamsız gibi görünüyordu. Anna'nın Rusya'ya dönüş amaçlarından biri oğluyla görüşmekti. İtalya'dan ayrıldığı günden beri bu görüşme düşüncesi onu heyecanlandırmaktan bir an bile geri kalmamıştı. Petersburg'a yaklaştıkça da bu görüşmenin sevinci ve önemi Anna'nın hayalinde gittikçe büyüdü. Bu görüşmenin nasıl sağlanacağını kendi kendine sormadı bile. Oğluyla aynı şehirde olduktan sonra onu görmek Anna'ya basit ve doğal görünüyordu. Ama Petersburg'a varınca şimdiki toplumsal durumunu açıkça fark etti ve bu buluşmayı sağlamanın güç olduğunu anladı. 2 gündür Petersburg'daydı. Oğlu bir an bile aklından çıkmamış ama Anna henüz onu görememişti. Alexey Alexandrovich ile karşılaşabileceği, doğruca o eve gitmeye hakkı olmadığını hissediyordu. Onu içeri almayabilirler, kendisine hakaret edebilirlerdi. Kocasına yazmak ve böylece onunla herhangi bir ilişki kurmak düşüncesi bile ona acı geliyordu. Anna yalnız kocasını düşünmediği zamanlar huzur içinde olabilirdi. Oğlunun ne zaman ve nerede gezintiye çıktığını öğrenerek onu şöyle bir görmek Anna'ya yetmiyordu. Bu buluşmaya öyle hazırlanmıştı. Oğluna söyleyeceği o kadar çok şey vardı. Onu kucaklayıp öpmek özlemiyle öylesine doluydu ki Seryoja'nın ihtiyar dadısı Anna'ya yardımcı olabilir, ona ne yapmak gerektiğini gösterebilirdi. Ne var ki dadı şimdi Alexey Alexandrovich'in evinde kalmıyordu. Bu kararsızlık ve dadıyı bulma çabaları içinde 2 gün geçiverdi. Alexey Alexandrovich'in Kontes Lidya Ivanovna ile yakın dostluğunu öğrenen Anna, 3. gün Kontes Lidya Ivanovna'ya kendisine öylesine büyük acılara mal olan mektubu yazmaya karar verdi. Bu mektupta oğlunu görebilmesi izninin kocasının yüce gönüllülüğüne bağlı bulunduğunu mahsus belirtti. Mektup kocasına gösterilirse onun yüce gönüllü koca rolünü oynamaya devam edip Anna'nın ricasını geri çevirmeyeceğini biliyordu. Anna'nın mektubunu götüren otel uşağı ona en zalim ve beklemediği bir cevap verilmeyeceği cevabını getirmişti. Anna otel uşağını çağırtıp da ondan nasıl beklediğinin, sonra da ona nasıl hiçbir cevap verilmeyecektir dendiğinin ayrıntılı hikayesini dinlediği zamanki kadar hiçbir zaman kendisini böylesine alçalmış hissetmemişti. Anna küçük düşürülmüş, hakarete uğramıştı. Ama Kontes Lidya Ivanovna'nın da kendi açısından haklı olduğunu görüyordu. buna bir başına katlanmak zorunda oluşu acısını daha da arttırıyordu. Bu onun Vronski ile paylaşamayacağı ve paylaşmak istemediği bir acıydı. Mutsuzluğunun başlıca sebebi Vronski olduğu halde oğlunu görme meselesini Vronski'nin çok önemsiz bulacağını biliyordu. Vronski'nin hiçbir zaman onun acısının derinliğini anlayacak güçte olmayacağını biliyordu. Bundan laf açıldığı zaman takınacağı soğuk tavır yüzünden Vronski'den nefret edebileceğini biliyordu. Anna ise dünyada her şeyden çok bundan korkuyor, bu yüzden de oğluyla ilgili her şeyi Vronski'den saklıyordu. Anna bütün gününü otelde oğlunu görmek için bir çare düşünmekle geçirdi ve sonunda kocasına yazmaya karar verdi. Tam bu mektubu yazdığı sırada kendisine Lidya Ivanovna'nın mektubunu getirdiler. Kontes'in susması Anna'yı yatıştırmış ve yumuşatmıştı. Ama Kontes'in mektubu ve Anna'nın o mektubun satırları arasında okudukları onu öyle bir çileden çıkardı. Oğluna duyduğu meşru ve tutkulu sevgiyle karşılaştırdığı zaman bu garez ona öylesine çirkin göründü ki kendini suçlamayı bırakıp başkalarına kızdı. Kendi kendine "Bu soğukluk, bu sahte duygular," dedi. "Onlara gerekli olanı yalnız bana hakaret etmek, çocuğa da işkence çektirmektir. Ben de buna boyun eğeceğim ha, asla. O benden daha kötü. Hiç değilse ben yalan söylemiyorum." Ve Anna hemen orada o anda ertesi gün oğlunun doğum gününde kocasının evine giderek gerekirse uşaklara rüşvet vermek, kandırmak yoluyla ne pahasına olursa olsun oğlunu görmeye ve mutsuz çocuğu saran bu canavarca aldatma havasını yok etmeye karar verdi. Bir arabaya binip oyuncakçı dükkanına gitti. Bir sürü oyuncak aldı ve kendisine bir hareket planı çizdi. Sabah erkenden herhalde Alexey Alexandrovich'in henüz kalkmamış olduğu saat 8'de oraya gidecekti. Elinde para bulunduracak, kendisini içeri almaları için bu parayı kapıcıya ve uşağa verecek, peçesini kaldırmadan onlara Seryoja'nın vaftiz babası tarafından Seryoja'yı kutlamaya geldiğini, oyuncakları çocuğun karyolasına bırakmakla görevli olduğunu söyleyecekti. Kafasında hazırlamadığı biricik şey oğluna söyleyeceği sözlerdi. Bu konuda o kadar çok düşündüğü halde bir türlü söyleyecek bir şey tasarlayamamıştı. Anna ertesi gün sabah saat 8'de kiralık bir faytondan inerek eski evinin ana kapısını çaldı. Henüz giyinmemiş olan Kapitonich sırtında paltosu, ayaklarında kaloşları pencereden bakıp kapının hemen önünde peçeli bir hanımın durduğunu görerek "Gidin bakın bakalım ne istiyor bir hanımefendi," dedi. Anna'nın tanımadığı bir delikanlı olan kapıcı yardımcısı daha kapıyı açar açmaz Anna içeri girdi ve manşonun içinden 3 rublelik bir banknot çıkararak çabucak delikanlının eline tutuşturdu. "Seryoja, Sergey Alekseyeviç," dedi ve yürüyüp gidecek oldu. Kapıcı yardımcısı banknotu gözden geçirdikten sonra Anna'yı öteki camlı kapının önünde durdurarak sordu. "Kimi istiyorsunuz?" Anna onun dediğini duymadı ve cevap vermedi. Yabancı hanımefendinin şaşkınlığını fark eden Kapitonich kendi çıktı. İkinci kapıyı Anna'ya açtı ve nazik bir tavırla ne istediğini sordu. Anna, "Prens Skorodumov'dan Sergey Alekseyeviç'e geliyorum," diye cevap verdi. Kapıcı onu dikkatle süzerek, "Küçük bey henüz kalkmadılar," dedi. Anna 9 yıl yaşadığı evin hiç değişmemiş holünün kendisini böylesine etkileyeceğini ummamıştı. Kafasında birbiri ardı sıra tatlı acı anılar belirdi ve bir an için orada neden bulunduğunu unuttu. Anna'nın kürkünü alan Kapitonich, "Bekleyecek misiniz efendim?" dedi. Kapitonich, Anna'nın kürkünü alırken yüzüne baktı. Onu tanıdı ve hiç sesini çıkarmadan derin bir reveransla selamladı. "İçeri buyurun ekselans," dedi. Anna bir şey söylemek istedi ama sesi ona boyun eğmedi. Bir kelime söyleyemedi. Yaşlı adama suçlu suçlu yalvaran bir bakışla bakıp hafif ve hızlı adımlarla merdivenden çıkmaya başladı. Kapitonich öne doğru eğilmiş durumda kaloşları basamaklara takıla takıla Anna'nın önüne geçmek çabası içinde onun ardından koştu. Öğretmen oradadır. Belki giyinik değildir. Geldiğinizi haber vereyim kendisine. Anna yaşlı adamın söylediğini anlamadan alışık olduğu merdiveni çıkmaya devam etti. Kapıcı soluk soluğa, bu yandan buyurun lütfen, soldan. Ortalığın dağınıklığının kusuruna bakmayın lütfen. Kendileri şimdi eski oturma odasına taşınmış bulunuyor. Affınızı dilerim. Bir dakika bekleyin. Önce ben bir bakayım, Ekselans dedi. Ve Anna'nın önüne geçip yüksek bir kapıyı açarak kapının ardında gözden kayboldu. Anna durup bekledi. Dışarı çıkan kapıcı daha yeni uyanmış, dedi. Anna tam bunu söylediği sırada bir çocuk esnemesi duydu. Sadece bu esneme sesinden bile oğlunu tanıdı ve etiyle kemiğiyle onu gözlerinin önünde görür gibi oldu. Bırak, bırak sen git, dedi ve büyük kapıdan girdi. Kapının sağında bir karyola vardı. Karyolada hafifçe doğrulmuş bir halde küçük vücudunu arkaya atmış, sırtında önü açık gecelik entarisi bulunan bir çocuk oturuyor ve gerinerek esnemesini tamamlıyordu. Dudakları tam kapanacak sırada mutlu, uykulu bir gülümsemeyle kıvrıldı ve çocuk bu gülümseyişle yavaşçacık tatlı tatlı kendini sırtüstü yine yatağa bırakarak Anna yavaşça onun yanına yaklaştı. Seryoja diye fısıldadı. Ayrı kaldıkları sürece ve son zamanlarda oğluna olan sevgisi yüreğinde yeniden kabardığı vakitler, Anna onun en çok sevdiği zamanki 4 yaşındaki haliyle gözlerinin önünde canlanmıştı. Şimdi ise Seryoja onu bıraktığı zamanki gibi bile değildi. Hele 4 yaşındaki küçücük çocuk haline hiç benzemiyordu. Büyümüş, incelmişti. Ya Rabbi, yüzüne kadar süzülmüştü. Saçları ne kadar kısaydı. Ne uzundu kolları. Anna onu bıraktığından beri ne kadar da değişmişti Seryoja. Ama aynı baş biçimiyle, aynı dudaklarla, aynı yumuşacık boynuyla ve geniş küçük omuzlarla yine de oydu. Çocuğun kulağının dibinde tekrar fısıldadı. Seryoja. Seryoja dirseklerinin üzerinde doğruldu. Saçları karma karışık başını sanki birini arıyormuş gibi bir o yana bir bu yana çevirdi ve gözlerini açtı. Önünde kıpırdamadan duran annesine 1-2 saniye sessizce soran bakışlarla baktı. Sonra birdenbire mutluluk dolu bir gülümseyişle açık tutmakta zorluk çektiği anlaşılan gözlerini kapatarak kendini geriye doğru değil öne doğru annesinin kollarına bıraktı. Anna kollarını Seryoja'nın tombul küçük gövdesine dolayarak tıkanır gibi "Seryoja, benim sevgili yavrum," dedi. Seryoja annesinin kolları arasında o kollara bedenin çeşitli yerleriyle dokunabilmek için kıvrılıp bükülerek "Anneciğim," dedi. Kapalı gözleriyle hala uykulu uykulu gülümseyerek küçük yumuk yumuk ellerini karyolanın arkalığı üzerinden çıkarıp annesinin boynuna doladı. Ona iyice sokuldu. Onu küçük çocuklara özgü o tatlı, uykulu, ılık kokusuyla sardı ve yüzünü gözünü annesinin boynuna, omuzlarına sürmeye başladı. Gözlerini açarak "Biliyordum," dedi. "Bugün benim doğum günüm. Geleceğini biliyordum. Ben şimdi kalkarım." Ve bunu söylerken yine uyumaya başladı. Anna gözleriyle onu sanki yiyordu. Yokluğu sırasında onun nasıl büyümüş ve değişmiş olduğuna dikkat etti. Onun battaniyenin altından çıkan, şimdi o kadar uzamış çıplak bacaklarını, süzülmüş yanaklarını, eskiden sık sık öptüğü ensesindeki kısa kesilmiş bukleleri hem tanıdı hem tanımadı. Ama bunların hepsine dokundu. Bir kelime söyleyemedi. Boğazı gözyaşlarıyla düğümlenmişti. Seryoja uykusu büsbütün açılmış olarak "Niye ağlıyorsun anneciğim?" diye sordu ve ağlamaklı bir sesle tekrarladı. "Anneciğim, neden ağlıyorsun?" Ama Anna gözyaşlarını yutup başını öbür yana çevirerek "Ben mi? Artık ağlamayacağım. Sevincimden ağlıyorum. Seni görmeyeli o kadar çok oldu ki. Ağlamam canım, ağlamam," dedi. Bir süre susup kendine geldikten sonra "Haydi artık vakit geldi, giyin sen," diye ekledi ve Seryoja'nın elini bırakmadan karyolanın yanındaki çocuğun elbiselerinin hazır durduğu sandalyeye oturdu. Tabii ve neşeli görünmeye çalışarak, "Ben olmadan nasıl giyiniyorsun? Nasıl?" diye konuşmak istedi ama yapamadı ve başını tekrar öbür yana çevirdi. "Soğuk suyla yıkanmıyorum. Babam yıkanmamamı söyledi. Vasili Lukiç'i görmedin mi? Şimdi gelir. Bak, elbiselerimin üstüne oturmuşsun." Ve Seryoja katıla katıla gülmeye başladı. Anna ona bakarak gülümsedi. Seryoja tekrar kendini annesinin kucağına atıp kollarını onun boynuna dolayarak bağırdı. "Anneciğim, canım anneciğim, sevgili anneciğim." Seryoja sanki ancak şimdi annesinin gülümseyişini görünce olanları açıkça anlamıştı. Annesinin başındaki şapkayı çıkararak, "Bunu istemiyorum," dedi ve annesi şapkasız kalınca onu sanki yeni görmüş gibi tekrar öpmeye başladı. "Benim için ne düşünüyorsun? Öldüğümü düşünmedin değil mi?" "Hiçbir zaman inanmadım buna." "İnanmadın mı yavrum?" Seryoja en sevdiği sözü tekrarlayarak, "Biliyordum, biliyordum," dedi ve saçlarını okşamakta olan eli tutarak avcunu ağzına bastırdı. Öpücüklere boğdu.